Ayrım 51, sayfa 378. Bolonya süreci. Yabancı öğretim üyelerinden birinin yanına yaklaştım. Kuzey Kıbrıs üniversiteleri Bolonya sürecine dahil edilmiyor dedi. Yani Avrupa kurumları Türk tarafındaki üniversitelere sızamıyordu. Şikayet buydu. Felix Mayer, Kuzey Kıbrıs'ta ders veren bir İsviçreli. Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi. Bu öğrenciler üniversitelerinin Avrupa'da kabul görmesini istiyorlar diyordu. Tuhaf değil mi diyorum? Ülkeleri burada kabul görmüyor ki. Tabii bu da sorunu bir kısmı ama Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelerin Bolonya sürecine katılmasına izin verilmesi şart. Bence eğitimde bu aşamalardan geçilse adadaki sorunun çözümüne büyük katkı sağlanabilir. Biz Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelerin Avrupa'daki diğer üniversitelerle işbirliği yapabilmesini ve bu yolla izolasyondan kurtulmalarını istiyoruz. Onun kolayı var diyorum. Kuzey Kıbrıs devleti tanınırsa izolasyondan kurtulurlar. Daha cümlem bitmeden heyecan içinde hayır hayır diyor. Konu bu değil. Devlet olarak tanınmadan da bu sürece katılabilmeliler. Anlıyorum dedim. İstenen erimenin bir an önce gerçekleşmesiydi. Adadaki Türkler, üniversiteleri, sivil toplum örgütleri basınıyla Rum liderliği altında asimile olmalıydı. Avrupa ta içlerine kadar nüfuz etmeli ve yavaşça erime süreci işlemeliydi. Ne kadar açık değil mi? İki ayrı devlet için çığlıklar atan Avrupa Birliği'nin bir numaralı ülkesi Belçika, var olan bir devletin egemenlik haklarını işte böyle bakıyordu. İşin daha yakıcı boyutu bu meydanda yer alan Kıbrıslı aydın Türklerin söylemleriydi. Sırtında ve elindeki bez afişte sayfa süzen bir genç kıza yaklaşıyorum. Sadece Kıbrıs yazıyor Kuzey Kıbrıs'tan gelen çocukların arkasında. Adanın ismi Kıbrıs diyor, cevaplıyor sertçe. KKTC ne peki? KKTC devletin ismidir. Adanın ismi Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin öğrencileri var. 20 Amerikan Üniversitesi'nin de öğrencileri var. Pankartlarda KKTC yazması gerekmez. Buraya vatandaşlık yani Avrupalılar olarak geldik. Devlet adına buraya gelmedik. Bu genç öğrenciler Avrupalı olma özlemiyle öylesine kendilerinden geçmişlerdi ki devletlerini hatırlamakta pek isteksizdiler. Kıbrıs Türkler adına yaptıkları dans gösterisi yürek burkucuydu. Uzun siyah saçlarını kırmızı saten şeytan kuklalı bir taç takmışlardı. Göbeklerini açıkta bırakan kısa tişörtleri ve beli düşük daracık pantolonlarıyla acemi bir dans gösterisini icraya koydular. Sokaktan geçenler Kıbrıslı güzel kızların eğilip bükülen bedenlerine baktılar. Ben büyük bir yeise kapıldım. Avrupa'nın başkenti Brüksel'i biraz tanısalardı ya da üç parçaya ayrılmayı konuşan Belçika'dan haberdar olsalardı belki kendi bağımsızlıklarına başka türlü bakarlardı. Ahu Yalçın ve Erasmus. Ahu Yalçın Brüksel'de bir Türk öğrenciydi. Artık değil. Neden mi? O Brüksel'de yapılmaması gerekeni yaptı. Brüksel Özgürlükler Üniversitesi'nde geçen yüzyıl başındaki Türk-Ermeni ilişkilerini batılı dayatmalar dışında incelemek istedi. Sözde Ermeni soykırımı ifadesine yer verdiği tez konusu engellenmekle kalmadı, üniversiteden de atıldı. Öğretmeni Erik Remak, tez konusunun reddedildiğini kendisine bir mektupla iletmiş, gerekçesinde şu ifadeye yer vermişti. Belçika, Ermeni soykırımını tanır. Ayrıca soykırımların var olduğu gerçeğini reddetmeyi yasaklayan kanunlar vardır. Sizin sözde Ermeni soykırımı konusunda tez hazırlamanızı kabul etmek, Belçika kanunlarını çiğnemenize yardım etmek anlamına gelir. Bu nedenle tez konunuz reddedilmiştir. Üniversitede buluştuğumuz Remak'a konuyu açmaya davranıyoruz. Fena halde tersleniyor. Bu konuda konuşmayacağım. Neden? Hayır, gerekeni üniversite yetkilileriyle yaparım. Sonra mırıldanıyor. Demek bu işi basına kadar yansıttı. Remak, Kürt meselesiyle de yakından ilgili bir siyaset uzmanıydı. Konuyu değiştirip Fransa'da soykırımı red yasasına bakışını sordum. Türkiye'nin tarihsel sorumlulukları ile ilgili tartışmalar yapması önemlidir. Fransızların İkinci Dünya Savaşı, Vichy rejimi ya da Cezayir'deki işkenceler konusunda kendisiyle yüzleştiği gibi Türkiye de kendisiyle yüzleşmelidir. Her ülke kendi tarihiyle yüzleşmek durumundadır. Biliyorsunuz Belçika'da, Kongo'da suçlar işlemiştir ve biz de bu gerçeklerle yüzleşmek durumundayız. Türkiye'de mutlaka bugün ya da yarın kendi tarihiyle yüzleşmeyi gerçekleştirecektir. Tipik bir üslubu vardı. Burada rastladığımız çoğunluk gibi kendi tarihinden yola çıkarak Türkiye'yi yargılamaya kalkmıştı. Kongo yarası. Oysa Belçika'nın Kongo yarası hiçbir tarihi katliamla kıyaslanabilir değildi. Kongo'da fil dişi, kauçuk ve zengin topraklar vardı. Belçika kayıtlara göre Afrika'nın bu bölgesinde 100 yıl içinde 10 milyon Kongolu yok edilmişti. Yüz binlercesinin el, kol ve bacakları kesilmişti. Kölelik rejiminde Kongoluların çektiklerinin çok azı bilinmekteydi. 1908 yılında Belçika Kralı 2. Leopold'un Kongo üzerindeki yetkilerini kaldırdı. Ülkenin yönetimini kendine, yani Belçika Krallığına bağladı. Onlarca yıl yapılan zulümden kimse yargılanmadı. İnsan hakları ihlalleri konusundaki sorular hep cevapsız kaldı. 1960'larda Belçika, Kongo Ulusal Hareketi'nin kurucusu Lumumba'ya bir suikast düzenleyecek, 2002'de cinayeti itiraf edecekti. Belçika hükümetinin açıklamasına şu ifadeler almıştı. Belçika hükümeti Lumumba suikastında inkar edilemez bir sorumluluk payına sahip olduğunu kabul etmektedir. Kongo nüfusunun kırılması konusunda Belçika sadece üzgünüz demiştir. Batı'nın soykırım kartı. Brüksel'de 3. gün. Schuman meydanında Azerbaycanlı Türkler Ermeni katliamını protesto etmek için toplanmışlardı. Küçük bir kalabalıktı ve büyük ilgi gördükleri söylenemezdi. Yarım saat sonra Avrupa Irkçılık ve Mücadele Derneği Başkanı Pascal Şoran'a soruyorum. Neden batılı ülkelerde Azerbaycan'daki Hocalı katliamından kimse bahsetmez? Koltuğunda yine iki yana sallanıyor, yine tavanda gözleri dolaşıyor. Bence bu soykırımı diğeriyle kıyaslamak doğru değil diyor. Bakın diyorum, 1915'e kadar gidiyorsunuz, oysa Hocalı 1994'te. Doğru, ama bu Ermeni halkının yaşadıklarını ve soykırım gerçeğini ortadan kaldırmaz. En ukala haliyle ekliyor. Ayrıca biz burada Türkiye'den bahsediyoruz. Bana röportaj konumu hatırlatıyor, kızıyorum. Yine Cezayir, Ruanda, Kongo, Sami ve Tatar soykırımlarından bahsetmemizi engelleyen bir şey mi var? Şimdi Ruanda'dan bahsettiniz ve bunu anmak için bir şeyler yapılmalı. Düşünüyor ve yaptık da. Ama burada konumuz Türkiye. Ve can alıcı noktayı ekliği veriyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımından söz ediyoruz. Ruanda Avrupa Birliği'ne katılma durumunda değil. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Cevabından memnundu. Kendin ettin, kendin bulursun demiş. En son noktayı koymuştu. AB'ye girmeyi siz istiyorsunuz. Ne garip. Brüksel Senato Başkanı Lizzi'nin söylemi kelimesi kelimesine aynıydı. Yunanistan Türk azınlığa insan hakları ihlalleri yaptığında kimsenin sesi çıkmıyor. Yoksa kriterler sadece Türkiye için mi diye sorduğunda buz gibi tavrıyla farklı şeylerden bahsediyoruz demişti. Çünkü Yunanistan bir AB ülkesi. Üyeyseniz durum farklıdır. Üyelik müzakerelerindeyseniz durum daha başkadır. İşte böyle demişti. Peki Brüksel Senato Başkanı Lizzi'nin Ermeni konusundaki düşünceleri nasıldı? Şimdi uzun ve tırmalayan bir röportajı size aktarmak istiyorum. Avrupa'daki temel görüşü aynı olacak cinsten. Ermeni katliamı olmamıştır demek artık yasak. Bu yasa konusundaki düşünceleriniz nedir? Evet, olmadı diyemezsiniz diye cevaplıyor. Nasıl ki Yahudi soykırımı olmadı demek yasaktır. Aynı bunun gibi. Sizce bu ifade özgürlüğü mü? Odadaki gerilim giderek artıyor. Aptalca şeyler söyleme özgürlüğü, ifade özgürlüğü değildir diyor. Kaba tavrı o kadar Avrupalı ki hiç aldırmıyor. Birileri de Ermenilerin Türkleri katlettiğini haykırıyor. Neden bu olaylar politik arenaya taşınıyor, tarihçilere bırakılmıyor? Bakın, ülkelerin tarihleri çok karmaşıktır. Acil barışçıl çözümler için gerçeklere bakmalı. Bu gerçek değil ki, bu düpedüz yalan. Mesela Kongo soykırımı bir gerçek ama Ermeni meselesi asla gerçek değil. Fransa'da aydınlarla görüştüm. Birçoğu asıl bu yasayı çok aptalca buluyor. Siz bu yasayı normal mi karşılıyorsunuz? Bu yasa oy veren çoğunluğun karar verdiği bir sonuçtur. Sesi sinirle titriyor. Gülerek çoğunluk diye soruyorum. Evet diyor boğuk bir sesle. Bir ülkenin çoğunluğu bir yasa istiyorsa oy vererek karar alır. Yasalar önemlidir. Ve tarihteki olumsuzluklara karşı yasalar çıkarılması normaldir. Mesela Belçika'da ırkçılık suçtur. Irkçıysanız suç işliyor sayılıyorsunuz. Yine gülümseyerek, ama burada birçok insan ırkçı diyor, bağırarak olabilirler diyor. Bir şeyler söyler veya yaparsınız ama sonuçlarına katlanırsınız, suçlu olursunuz. Bu Belçika yasası. Sizinle burada tartışamam deyip ayağa kalkıyor, birkaç adım atıp odadan çıkmaya yelteniyor. Yüzümdeki gülümseme artıyor. Ben önüme bakıyorum, o ayakta mütereddit duruyor. Siz de ön yargılısınız diyebiliyor. 70'ine yakın uçuk sarı saçları ve kanarya sarısı markalı ceketi içinde öfkeli bir kadın. Sakin görünmeye çalışsa da mavi kasık gözleri ateş saçıyor. İlk dakikadan beri bizi kabul ettiği için kendi kendine kızıyor, sonra yeniden oturuyor. Sorulara devam ediyorum. Son olarak diyorum, Avrupa teröre karşı ama buradaki birçok kişi ve kuruluş terör örgütlerini destekliyor. Sesi kısık ve mırıldanırcasına, buradaki birçok insan mı diyor? Evet, siz bunların kimler olduğunu biliyor musunuz? Evet, tabii ki bilmeyen mi var? Kürtçü örgütler buradaki bazı politik gruplarda destekleniyor. Mesela üniversitelerinizdeki bazı akademisyenler PKK ve Kürtçü grupları destekliyorlar. Siz bilmiyor musunuz? O geniş bir iç çekişi ve ayıplama ifadesi yüzünden geçiyor.